Ayrım 3. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 27. 5. Yalın ayaktı. Nasırlı topuklarını ucuna iğreti oturduğu sandalyesinin ön ayakları arasındaki bağlantıya takmıştı. Diz kapakları, kıçı eski bir öğrenci önlüğünden kesilmiş yamalarla kaplı, soluk pantolonunun paçalarını uçlarından kıvırarak bir karış kadar yukarıya sıvamıştı. Belinde kırmızı bir kuşakla basma bir mintan tamamlıyordu giyimini. Kulağı radyodaydı. Radyodan başka bir şey duymuyor, hatta bütün gücünü duyma özelliğine harcadığından çevresindekileri görmüyor, bastığı oturduğu yeri ayıramıyor gibiydi. Bir elinde bir çay bardağı, öbüründe çay tabağı vardı. Kulağı radyoda arada bir bardağı dudaklarına yaklaştıracak oluyor, sonra yudumlamayı unutarak elini ağır ağır eski yerine getiriyordu. Radyo öğle haberlerinin ardından Kore'de ölenlerin adlarını veriyordu. Konuşmalar durmuştu park kahvesinde. Nargile tiryakileri bile tokurtusunu kesmişlerdi nargilelerinin. Kalın, uçları kıvrık bıyıklarının altında, dudaklarının ucuna dayalı tuttukları marpuçlarından çok hafif, belli belirsiz soluklar çekiyorlardı. Ama o damla damla erir gibi sandalyesinde gittikçe küçülen, büzülen oturuşuyla ilk bakışta ayrılıyordu bütün kahvedekilerden. Radyoda okunan her isimden önce nabzının durduğu, her isimden sonra vurmaya başladığı sanılırdı. Soluğu kopup kopup bağlanıyor, göz bebekleri her isimde kasılıp korkusu geçince açılıyordu. 70'i aşkın ismi okuduktan sonra spiker elindeki listenin tamamlandığını söyledi. Kahveyi sesler sardı. Nargileler tokurdamaya başladı. Adam dik uzun bir yokuşu koşa koşa çıkmış gibi durdu, tam bir soluk aldı. Sandalyesinde gevşedi. Çevresindekileri görüyor, başka sesleri duyabiliyordu şimdi. Elinde tuttuğu çay bardağını da gördü. Bardağa doğru belli belirsiz gülümsedi. Kendisini anlayacak birini aranan bakışlarla çevresine bakındı. "Dalmışım, çayımı unutmuşum," diyecek birini bulabilse içini dökmesine yetecekti. Üç adım ötesinde sandalyesinin arka ayakları üstünde ileri geri sallanarak kaykılmış oturan iri yarı bir arabacı kamçısının sapını çizmesine indirdi. "Hadi bakalım pehlivan," dedi. "Oğlan kurtuldu, iç çayını." Aynı sokakta otururlardı arabacı ile. Gülümsemek istedi ama gülemedi. "Çok şükür," dedi. "Bugün de kurtuldu." "Sen meraklanma, Allah büyük, iç çayını." Çayını yudumladı. "Çok şükür." Arabacı tekrarladı. "Allah büyük." Pehlivan tekrarladı. "Çok şükür. Bugün de kurtuldu." Arabacı güvenle, "Yarın da kurtulur," dedi. Arabacının yanında oturan yaşlı bir adam ekledi. "Elbet be pehlivan," dedi. "Sen ne sandın? Muharebeye giren her adam ölse, şu kahvede, sokakta gördüğün insanların yarısı şimdi toprak altında olurdu. İç çayını." Pehlivan ikinci bir yudumda çayını tamamladı. Şimdi daha da rahatlamış görünüyordu. Kalktı. Çay tabağı ile bardağını sandalyesinin üstüne bıraktı. Konuştuklarına sırtını döndü. Kuşağının arasından bozuk para kesesini çıkardı. Çay tabağına içtiği çayın parasını bırakmaya hazırlanıyordu ki arabacı seslendi. "Pehlivan, bırak, çayını ben öderim." Döndü. "Eksik olmayın," dedi arabacı ile yanındakine. "Hadi eyvallah. Güle güle." O, park kahvesinin merdivenlerini inerken yaşlı adam dalgınlaştı. "Hey gidi koca pehlivan," dedi. "Neydin, ne oldun?" Nihat ile Doktor Çetin Özgen, park kahvesinde bodur bir taflan ağacının gölgesinde beraber oturdukları masadan görebiliyorlardı pehlivanı. Kaç gündür öğle akşam haberlerinin okunması başlamadan az önce gelip radyoya kulak kesilmesini izliyorlardı onun. Haberlerin sonunda pehlivanın rahatladığını görünce onlar da rahatladılar. Nihat, "Oh yahu," dedi. "Kötü bir haber çıkacak diye her gün benim de ödüm kopuyor onunla birlikte." Doktor, "Benim de," dedi. "Hiç sorma." Kasabanın sebze halinde hamaldı pehlivan. Sırtında kocaman sebze küfesi, gövdesi öne eğik, sebze haliyle manav dükkanları arasında, kasaba sokaklarında koşarak gidip gelirken, Nihat olsun, doktor olsun sık sık görürlerdi onu. Halde satılan bütün sebzeleri o taşırdı manav dükkanlarına. Yaşlı da olsa işini yetiştirebilmek için koşmak zorundaydı. Kısa kesilmiş kır saçları, saçlarının devamı imiş gibi yüzünü, çenesinin altını dolanan beyaz kısa bir sakalı vardı. Geniş alnı, derin yüz çizgileri, hala eksilmeyen, yaşam gücünü açığa vuran mavi gözlerinin pırıltısı ile gün görmüş, güvenilir bir insan izlenimi verirdi. Yazsa yalın ayaktı. Kışsa altı kauçuk bez ayakkabılar olurdu ayaklarında. Mintanının üstüne de kim bilir kimin eskisi, solmuş, örgüsü gevşemiş, kolsuz bir yün kazak geçirirdi. Alnı ter içinde, saçı sakalı terden ıslak, mintanının sırtı, omuzları, koltuk altları kocaman ter lekeleriyle kaplı olurdu hep. Nihat, güreştiği yıllardan tanırdı onu. 1931 buhranından önceydi. Kasabanın bolluk bereket dönemiydi henüz. Ovalar, düzlükler, sonra da set set bütün bayırlar, tepeler bağlarla kaplıydı. Dünyanın en güzel çekirdeksiz üzümünü yetiştirirdi Urla. Bir okka çekirdeksiz kuru üzüm, bir okka kuzu etinden daha değerliydi. Para akıyordu sokaklarda, davul zurna sesi eksik olmuyor, gezici tiyatro, saz, cambaz topluluklarının biri gelip biri gidiyordu. Sık sık yağlı güreş karşılaşmaları düzenleniyordu. Kasabanın geniş talim çayırını binlerce insan kuşatırdı bu karşılaşmalarda. Yakın köylerden gelenler daha sabahtan kasaba sokaklarını doldururlardı. Nihat ilkokulun ilk sınıflarındaydı daha. Tiyatroya, cambaza, güreşe gideceği günler bayram sabahlarına benzer bir heyecana tutulurdu. Sabırsızlığından doğru dürüst yiyemezdi öğle yemeğini. Yemekten sonra annesi en yeni elbiselerini giydirir, babası elinden tutar güreşlere götürürdü. Pehlivan namlı bir güreşçiydi o yıllarda. Büyük ortaya güreşirdi. Deli ormanlıydı. Sırtının yere gelmediği söylenirdi seyirciler arasında. Kıspetini giyip de çayıra çıktığı zaman orantılı ölçüleri, gelişmiş kaslarıyla heykel güzelliğinde görünürdü yapısı. Dışarıdan kim gelse yenerek yüzlerini ağarttığından kasabalılar övünürlerdi onunla. Güreşten sonra bir elinde küçük bir kahve tepsisi, öbür elinin tersiyle gözüne kaçan zeytinyağını silerek parsaya çıkardı. Kimse boş çevirmez, herkes cömertçe bir şeyler bırakırdı tepsisine. Babası bir kağıt lira verir, tepsiye atmasını söylerdi Nihat'a. Günün en sevinçli anıydı o. Bir borcu ödemenin iç rahatlığını duyardı parayı tepsiye bıraktıktan sonra. 1931 buhranı varını yoğunu sildi süpürdü kasabanın. Artık 1 kilo kuzu eti alabilmek için 15 kilo kuru üzüm vermeniz gerekiyordu. İşleme giderlerini kurtaramayan bağlar yer yer sökülüyor, tahıl tütün ekiliyordu. Gezici tiyatrolar, saz toplulukları uğramaz oldular. Güreşler, cambaz gösterileri unutuldu. Gücüne kuvvetine gereksinme gösteren işler yapıyordu artık pehlivan. Evlerde, fırınlarda odun yarıyor, bakkallara ilden un, kuru fasulye, pirinç getiren kamyonları boşaltıyor, zeytinyağı fabrikalarında çalışıyor, kesilen bağlarda sırtında üzüm küfeleri çekiyordu. Belki de daha çok gördüğü bu ağır işlerin etkisiyle olacak, her geçen yıl pehlivanlığının eski dik duruşunu biraz daha yitiriyor, yıldan yıla daha küçülmüş görünüyordu. Sonunda sebze haline hamal girerek sürekli bir iş buldu. 3 kızını evlendirdi bu arada. Çocuklarının en küçüğünü, tek oğlunu büyütüp askere uğurladı. Şimdi karısıyla yalnızdılar evde. Leventlik'te kendi gençliğinin eşiydi oğlu. 1-2 yıl öncesine kadar yabancısı olduğu, yaşlıların yüreğini sık sık yoklayan bir korku ile gittikçe daha çok bağlanıyordu oğluna. Güçten kuvvetten düşer, bir yerine bir kaza gelirse eline bakabileceği tek insandı oğlu. Bundan böyle önünde büyüdüğünü gördüğü, boşlukta tutunabileceği tek dal. O da Kore'deydi şimdi. Dönüp gelmesine 2 ay vardı. Gece gündüz tek dakikasını bile soluğu kesik, oğlunu kendisine bağışlaması, sağ salim göndermesi için Tanrı'ya dua etmeden geçiremeyeceği 2 uzun ay. Nihat pehlivanın hayat hikayesini kısaca özetledikten sonra doktora sordu. Hangi partiden dersin? Demokrat mı? Elbette demokrat, oğlunu Kore'ye. Doktor onun sözünü kesti. Yavaş konuş. Nihat boş bulunmuş gibi etrafa baktı. Yakın masalarda oturanların konuşmalarını dinlediklerini gördü. Gerçekte ise parti sözüne geçtiği sırada anlamıştı çevresindekilerin ilgisini çektiğini. Bu yüzden pehlivanın olumsuz tutumunu vurgulamak için olacak, elinde olmadan yüksek sesle konuşmaya başlamışken, şimdi onlara da duyurmak isteğiyle bilerek böyle konuşuyordu. Önemi yok. Senin için belki önemi yok ama ben memurum. Sağlık Bakanlığı'nın sıtma savaş doktoruydu. Özür dilerim. Zararı yok, devam et. Nihat'ın konuşma hevesi kırıldı. Ölgün bir sesle tamamladı sözünü. Oğlunu Kore'ye Demokrat Parti'nin gönderdiğinin farkında bile değil. Olmasını mı bekliyordun? Hiç değilse kuşkulanmasını. Sustular. Az düşündükten sonra doktor konuya döndü. Kuşkuları vardır. Sanmam. Vardır. Eksik olan kendine güveni. Kendine güveni yoktur. Kuşkularının doğruluğuna, haklı olduğuna güvenemez tek başına. Küllenmiş gibi, toprak altında tohum gibidir kuşkuları. Birinin çıkıp deşmesi, debreştirmesi gerek. Onun ardından gitmeye hemen hazırdır. İnanarak mı konuşuyorsun? Sen inanmıyor musun? Doğruydu doktorun sorusu. Halkın sezgilerine inanıyordu o da. Deminden beri geçen konuşmalarında kendi söylediklerini doktor söyleyecek olsa, karşılığında doktorun dediklerini kendisi de bir bir söyleyebilirdi. Güldü. Haklısın. Doktor ekledi. Ne sanıyorsun? Senin pehlivan oğlunu Kore'ye Demokrat Parti'nin gönderdiğini anlayacak olsa ortada sorun kalmaz. Ulusça siyasal olgunluğa erer çıkarız işin içinden. Sorunlar kendiliğinden çözüm yoluna girer o zaman. Değil o zavallı hamal, bizde lise üniversite bitirenler henüz uykudalar bu konularda. Geç Allah'ını seversen. Nihat başka bir açıdan ele aldı konuyu. Zavallı halk. Gördüğü bildiği bu öteden beri, böyle koşullandırılmış, devlet sorunları, savaş sorunları, dinsel inançlarla karmakarışık kafalarda. Örneğin şimdi kalksak da pehlivana soracak olsak, baştakilerin ulusu yönetirken Tanrı'nın buyruğu, ilhamı ile karar verdiklerine inanır. Hata etmeleri söz konusu değildir. Yanlışlığı, doğruluğu tartışılmaz bu kararların. Halk, yüzyıllardır oğullarının niçin, neden çıktığını, kiminle olduğunu bile bilmediği savaşları göndermeye öyle alışmış ki. Durdu, bakışlarını kahvede dolaştırdı. Şu kahvelere bak, az önce meraktaydılar. Şimdi nasıl hepsi de rahat? Oysa ki Radyo 70 kayıp adı verdi. Ama ateş kendi bacalarını sarmadıkça kımıldatamazsın onları. Kahvenin garsonu masalarına yaklaşıyordu, sustu. Doktor, kurudum vallahi dedi, bir şey daha içsek. Ben de, ne içelim? Bilmem ki, bugün ne içsem daha çok susatıyor. Garson, az önce içtikleri kahvelerin fincanlarını alıyordu önlerinden. Soğuk birer koruk vereyim. İyice soğuk mu? Soğuk, ver öyleyse. Garson Nihat'a baktı. Nihat, bana da dedi. Garson uzaklaştı. Doktor yutkundu. Felaket sıcak, yağmur sıcağı dedi Nihat. Öğle yemeğinden önce yazıhanesinde köylüden öğrendiğini satıyordu. Doktor, herhalde dedi havaya bakarak, yağsa da serinlesek. Sözün burasında Şehit Kemal Caddesi'nin ağzından dökülen 20-25 kişilik bir grup, göz açıp kapayıncaya kadar Cumhuriyet alanını dolduruverdi. İki jandarma ile bir kır bekçisi çekiyordu kalabalığın başını. Ön sırada iki jandarma arasında hala öfkesini yenemediği besbelli kunduracı Yalçın vardı. Açıktan bekçinin yanı sıra tuhafiyeci Sezai yürüyordu. Kalabalık hızla alanı geçti. Alanın karşı kıyısındaki karakola yollandı. Önden basamakları ikişer ikişer atlayarak Yalçın, yanı sıra ona yetişebilmek için koşarak jandarmalar karakolun merdivenlerini çıktılar. Bekçi ile Sezai yürüyüşlerinin hızıyla onları izledi. Arkadan gelenler karakolun merdivenleri önünde kaldılar. Alanı kuşatan kahvelerde kim varsa olayla ilgileniyordu. Daha da merakını yenemeyenler kalkmış, ne olup bittiğini anlamak için karakolun önündekilere yanaşıyordu. Garson, sol elinin parmak uçlarında, omuzu yüksekliğinde tuttuğu tepsideki koruk şerbetlerini vermeden, yüzü karakola dönük Nihat ile doktorun yanı başında kalmıştı. Öteden biri sordu. ''Ne olmuş?'' Başta biri ''Ne olacak?'' dedi. Kapışmışlardır. Bir üçüncüsü söze karıştı. Geçindikleri yoktu ki. Soru garsonaydı. Gözlerini karakoldan ayırmadan karşılık verdi. Birazdan anlarız sebebini. Döndü, koruk şerbetlerini verirken Nihat'a takıldı. Sana iş çıktı Nihat ağabey. Ama şakasının ölçüsünü kaçırdığından çekinmiş olacak ki, orta parmağının tersiyle önündeki boş sandalyesinin sırtına 3 kez vurarak ekledi. Allah korusun, şaka bir yana, bugün kimseye söz etmeye gelmiyor. Herkesin canı burnunda. Sabahtan beri bu karakola gelen 3. kavga, sıcak kafalara vurdu anlaşılan. Çarşı içinde dükkanları kapı karşı komşuydular. Nedir ki, yaratılışları uyuşur gibi değildi. Yalçın, genç, yakışıklı, güçlü, kuvvetli, arkadaş, söz sohbet canlısıydı. Günün her saatinde dükkanında 1-2 konuğu olurdu. Usta elleri durmadan işlerken, gülen bakışları, konuğu ile dizleriyle sıkıştırdığı ayakkabı arasında gider gelir, çalışmasını hiç aksatmadan gülmeyi, söylemeyi becerirdi. Evliydi, güzel bir karısı, 2 çocuğu vardı. Gene de çapkındı. Kadındı çoğu müşterileri. Kadınlar memnundular sanatından. Aldıkları ayakkabıyı beğenmeyen çıkarsa rahat olduğunu, daha sonra da olmazsa dayanıklı olduğunu söylerler, vazgeçmezlerdi ondan. Sezai ise çelimsiz, hastalıklı adamdı. Soğuk yaratılışlıydı üstelik. Tek dostu yoktu bütün kasabada. Süsüne boyasına düşkün etli butlu karısının yıllardır komşuları bir vergi tahsildarı ile kendisini aldattığı bütün kasabanın dilindeydi. Sezai önceleri alttan işleyen bir öfke duyuyordu Yalçın'a. Gülüşlerini duydukça alaya alındığını sanıyordu. Karısı ile uyuşmazlığının arttığı, kötü geçirdiği gecelerin sabahında daha da büyüyordu bu öfkesi. Terslenmeye başlıyordu açıktan açığa. İlk atışma hiç yüzünden çıktı aralarında. Yalçın'ın küçük çırağı kapılarının önünü sularken sağa sola su sıçratıyor diye çocuğa çattı. Yalçın alttan aldı. 2 gün sonra çırağın pencereden dışarıya, dükkanına doğru bakışına bozuldu. 3-5 gün geçmeden Yalçın ile çıraklarının gülerek konuşmalarına karıştı. ''Bana mı gülüyorsunuz?'' Yalçın hala alttan alıyordu. Niye sana olsun? O yumuşak davrandıkça Sezai azıtıyordu. Ben duydum ne dediğini. Yalçın'ın birden tepesi attı. Duydunsa duydun lan. Çevir başını bak önüne hadi. Yürüyüverdi kapıdan fırlayıp Sezai'nin üstüne. Araya giren komşuları ayırdılar. O kavgadan sonra konuşmadılar bir daha. Derken araya particilik girdi. Sezai ilk günden Demokrat Parti'ye yazıldı. Yalçın kasabada bazı bağlılıkları yüzünden, belki de daha çok o girdi diye Demokrat Parti'ye girmedi. Halk Partili kaldı. Belediye seçimlerini Demokrat Parti kazandıktan sonra Sezai daha da çekilmez oldu. O yönetiyor sanılırdı bütün yurtta Demokrat Parti'yi. Artık bütün devleti, hükümeti arkasına aldığını sandığı için saldıracak sebep arıyordu Yalçın'a. Nitekim çok geçmeden belli oldu o günkü kavganın sebebi. Karakolun önündeki kalabalığa yanaşanlardan biri geri döndü. Nihatların masasından az ileride durdu. Sordular. Neymiş? Politika. Adamı oturttular. Sesi duyulmaz oldu. Garson şerbet bardaklarını geri almaya geldi hemen. Olanı biteni iyice öğrenmişti. Anlattı. Radyo Kore'de ölenleri verdiği sırada Yalçın, ''Ne işleri var Kore'de? Yazık bu çocuklara, yazık analara babalara.'' diyecek olmuş. Öbürü dükkanın önündeymiş, yanaşmış. ''Sen hükümeti mi kötülüyorsun?'' ''Ne hükümeti?'' ''Bizim hükümeti.'' Yalçın boşanmış yerinden. ''Hükümet nereden senin oluyormuş lan? Sen önce evdeki karına sahip ol.'' Ondan sonrası ağızlarına ne gelirse gitmiş. Yalçın'ı hükümetin manevi şahsiyetine hakaretten suç üstüne vermişler. Garson bunları anlattıktan sonra sordu. ''Sen ne dersin Nihat ağabey? Yalçın okkanın altına gider mi şimdi?'' ''Tanıklarının diyeceklerine bağlı. Benim anlattıklarım hep Sezai'nin demesi. Yalçın'ın arkadaşları varmış dükkanında. Onlar hükümete bir şey demedi diyorlar. Öyleyse kurtulur.'' O sırada gerilerindeki masadan, karakolun önünden dönen, bütün gün boş gezen, her işe burnunu sokan Demokrat Parti hastalarından birinin sesini duydular. ''Gel de böylesine acı. Sen kimsin enayi? Kore'de ne işimiz var ne işimiz yok? Baştakilerden daha mı iyi bileceksin yani?'' Nihat ile doktor bir şey söylemeden bakıştılar. kahve, limonata paralarını ödeyip kalktılar. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 37.